Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 33.
Bu dinleyici de doğal olarak Konstantin'di. Bu yüzden ilişkileri dostça ve senli benli olsa bile Levin ağabeyini yalnız bırakmak zorunda kaldığı için huzursuz oluyordu. Sergey, güneş altında otların üzerine uzanıp yatmayı seviyor, hiç iş yapmadan durmadan gevezelik ediyordu. Bu tembelliğin bana ne büyük bir zevk verdiğini anlayamazsın diyor kardeşine. Artık düşünmüyorum. Kafamın içi top gibi bomboş. Ama Konstantin Levin oturup onu dinlemekten sıkılıyordu. Bu arada tarlanın gübreleneceğini, başında bulunmazsa işinin baştan savma yapılacağını, köylülerin eski kara sabanların daha iyi olduğunu söylemek için bulukların vidalarını gevşeteceklerini, sonra da bu yeni buluşun bir işe yaramadığını söyleyeceklerini düşünüyordu. Bu sıcağın altında böyle serilip yatmaktan yorulmuyor musun diye soruyordu Sergey Ivanoviç. Kesinlikle diyordu Levin. Biraz bekle beni. Bir oya kadar gitmem gerek. Sonra tarlalara sıvışıveriyordu. 2. Haziran ayının ilk günlerinde temizlikçi kadının görevlerini de yüklenen yaşlı hizmetçi Agafya Mihailovna yeni tuzladığı bir kavanoz mantarı mahzeni indirirken kaydı ve düşerek elinin bileğini incitti. Zemstvo'dan bir doktor çağırdılar. Doktor okulunu yeni bitirmiş genç ve geveze bir pratisyendi. Bileği muayene etti, çıkık olmadığını söyledi. Ünlü Sergey Ivanoviç Koznişev'in konuşmasına hayran kaldı. Sonra ilerici düşüncelerini göstermek için kentteki tüm dedikoduları ona anlatıp Zemstvo'da işlerin berbat gittiğinden yakındı. Sergey Ivanoviç Koznişev genç pratisyeni ilgiyle dinledi, ona sorular sordu, sonra bu yeni dinleyicinin varlığından heyecanlanarak söylev çekmeye başladı. Genç doktorun saygıyla değerlendirdiği doğru ve önemli birkaç düşünce ileri sürdü. Sergey Ivanoviç parlak ve canlı geçen her konuşmasından sonra kardeşinin de beğendiği heyecanlı ve keyifli halini aldı. Doktor gittikten sonra Koznişev, oltayla balık avlamak istediğini belirtti. Böylesine budalaca bir şeye ilgi duyduğu için gururlanıyor gibiydi. Otlaklara bakmak zorunda olan Konstantin Levin, ağabeyine kendisini arabayla götürmeyi önerdi. Yaz ortalarında bu yılın ürününün belli olduğu ve gelecek yılın ekimi için hazırlıkların yapıldığı günlerdeydi. Otların biçilme zamanıydı. Arpaların henüz iyice dolmamış başakları, incecik sapları üzerinde rüzgarın yönüne doğru sallanıyor, bazıları sararmış yeşil yulaflar geç ekilmiş tarlaların ötesinde berisinde topraktan çıkıyordu. Kara buğday toprağa çoktan ekilmiş, üstü örtülmüştü. Çürümüş gübre kokusu yayılıyordu topraktan. İşçilerin var güçleriyle çalıştıkları, hasat öncesi tarla işlerinin azaldığı kısa süren bir dönemdeydiler. Bu kez ürün bol olacağı benziyordu. Yaz günleri aydınlık ve sıcaktı. Kısa geceler insana rahatlık veren çiğle kaplanıyordu. Otlaklara varmak için ormandan geçmek gerekiyordu. Sergey Ivanoviç sık ormanın güzelliğini durmadan hayranlıkla seyrediyor, kardeşine kimi zaman sık yapraklı yeşil bir ıhlamur ağacını, kimi zaman o yıl yeni filizlenmiş fidanları gösteriyordu. Konstantin Levin doğanın güzelliğinin bağırarak gösterilmesinden hoşlanmıyordu. Sözcükler önlerinde uzanan görünümün güzelliğini bozuyordu. Ağabeyinin her gösterdiğini onaylıyordu istemeden. Başka şey düşünüyordu o. Ormanın ilerisinde yer yer sürülmüş bir tarla ilgisini çekti. Arabalar diziler halinde ilerliyordu. Levin onları saydı ve işini bitirebileceğini düşünerek sevindi. Sonra çayırları görünce biçme işini düşünmeye başladı. Bu sorun özellikle altını kurcalıyordu. Levin çayırın kıyısında atını durdurdu. Sabahki çiğ yüzünden otlar ıslaktaymış. Sergey Ivanoviç ayaklarını ıslatmamak için kardeşinden kendisini arabayla çayırdan geçirip tatlı su levreyi avlanan sarı salkım çalılığına kadar götürmesini istedi. Levin otların ezilmesinden hoşlanmamış olsa da istenileni yaptı. Yüksek otlar tekerleklere ve atların ayaklarına dolanıyor, tohumlar da tekerleklerin ıslak parmaklıklarının üstüne dökülüyordu. Sergey çalılığın yanına oturdu ve oltalarını hazırladı. Levin gidip atı bağladı. Sonra kımıltısız, uçsuz bucaksız gri yeşil çayırın içine daldı. Çayırdan çıkınca yola girdi. Orada arı kovanı taşıyan parlak gözlü yaşlı bir adama rastladı. Formich, bu arıları çaldın mı?" diye sordu Levin. "Ne çalması Konstantin Dmitriç? Benimkileri tutabilsem ne mutlu bana. İkinci oğul da kaçtı işte. Tanrı'ya şükür ki atlı delikanlılar onu yakaladılar. Sizin toprağa sürenler atları çözüp koşuşturdular ve kovanı yakaladılar. Ne dersin Fomich? Otları biçmeli mi yoksa biraz daha beklemeli mi? Bence Aziz Petrus yortusuna dek beklemek gerekir. Ama siz hep erken biçersiniz. Haydi Tanrı'nın yardımıyla. Bu yıl ot bol, hayvanların yiyeceği çıkacak. Peki havalara ne dersin? Tanrı'nın bileceği iş. Belki havalar güzel olur." Levin ağabeyinin yanına döndü. Balıklar oltaya gelmiyordu. Ama Sergey Ivanoviç üzülmek bir yana çok neşeli görünüyordu. Levin doktorla yaptığı konuşmadan sonra heyecanlanan Sergey'in konuşmak istediğini biliyordu. Oysa kendisi tam tersine ertesi gün tutulacak ot biçicilerinin çağrılması için buyruk vermek, böylece biçme konusunu kesinlikle çözümlemek amacıyla bir an önce eve dönmek istiyordu. Dönelim dedi. Ne kadar acelecisin, burada kalalım. Sırılsıklam olmuşsun. Balıklar oltaya gelmese bile rahatımız çok iyi. Görüyorsun, insan doğanın içindeyken her türlü av hoş olur. Şu suyun berraklığına bak, ne harika. Çayırın şu köşesi bana hep bir bilmeceyi anımsatır. Bilirsin, ot suya sallanalım, sallanalım demiş hani. Bu bilmeceyi bilmiyorum dedi Levin üzgün üzgün. 3. Dinle, seni çok düşündüm dedi Sergey Ivanoviç. Şu doktorun bana anlattıklarına göre sizin burada, bu ilçede olup bitenler çok anlamsız. Bu çocuk hiç de budala değil. Bunu sana söylemiştim. Yine söylüyorum. Toplantılara gitmemekle ve özellikle de Zenfo işlerinden uzak durmakla haksızlık ediyorsun. Eğer değerli insanlar böyle yaparlarsa her şeyin yıkılmaya yüz tutacağı kesindir. Para veriyoruz. Bunu memurlara aylık vermek için kullanıyorlar. Ama okul, hasta bakıcı, ebe, eczacı hiçbir şey yok ortada. Denedim dedi yavaşça Levin isteksizce. Ama bir sonuç alamadım. Ne yapmamı istiyorsun? Ama neden bir şey yapamadın? İnan ki seni anlamıyorum. Kayıtsız kalmayı, beceriksizliği kabul etmem. Yoksa yalnızca tembellik mi bu? Hayır, ne biri ne de öteki. Denedim ve beceremediğimi anladım, dedi Levin. Ağabeyinin söylediklerini yarım yamalak dinliyordu. Irmağı hayranlıkla seyrederken uzakta kulübeler arasında gördüğü şeyin bir at mı yoksa at seyisi mi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Neden bir şey yapmıyorsun? Denedin, sana göre başarılı olmadı ve sen de vazgeçiyorsun. Onuruna dokunmuyor mu bu? Onuruma mı? Dedi Levin. Ağabeyinin sözleri içine işlemişti. Anlamıyorum. Eğer üniversitede bana, arkadaşlarımın arasında yalnızca benim entegral hesaplarından anlamadığımı söyleyip kınamış olsalardı, bunu bir onur sorunu yapardım. Ama burada her şeyden önce insanın bu iş için gerekli yeteneğe sahip olması ve bütün bu yeniliklerin önemine inanması gerekir. Peki bu yenilikler önemli mi, değil mi? Diye bağırdı Sergey. Pek dinlemeyen kardeşinin onun aklını bu kadar kurcalayan şeye önem vermeyişine gücenmişti. Hayır, bu bana önemli gelmiyor. Bunun için başımın etini yeme diye karşılık verdi Levin. Kahya'yı sonunda tanıyıp kendi kendine işçileri erkenden saldığını düşünüyor, çit sürmeyi bitirdiler mi acaba diye endişe ediyordu. Dinlesene dedi abi, güzel akıllı yüzü birden asılıvermişti. Her şeyin bir sınırı vardır. İlginç ve açık olmak, ikiyüzlülükten uzak olmak çok güzeldir. Bunları biliyorum ama iki şeyden biri ya sözlerinin anlamı yok ya da kötü bir anlamı var. Sevdiğin hiç olmazsa böyle diyorsun, bu halkı nasıl önemsiz bulabilirsin? Hiç böyle bir şey öne sürmedim ben diye düşündü Levin. Ya bu halk yardım eli uzanmadan ölsün mü? Cahil ebeler yeni doğanların ölümüne neden oluyor. Halk bilgisizlik içinde çürüyor ve ilk gelen kalem efendisinin pençesine düşüyor. Sense bütün bu uygunsuzluklara çare bulacağın yerde hiçbir şey yapmıyor, üstelik bu işleri önemsiz görüyorsun. Sergey Ivanoviç Konstantin'e şu iki seçeneği öneriyordu. Ya zihinsel gelişmen kusurlu, da yapacağın şeyleri görmüyorsun ya da rahatını, kendi isteklerini ve daha bilmem neyini bu yararlı iş uğruna feda etmek istemiyorsun. Konstantin Levin boyun eğmek ya da toplumun iyiliği için kendisinin özveride bulunamayacağını kabul etmekten başka çaresi olmadığını anladı. Canı hem sıkılmış hem de üzülmüştü. Kararlı bir sesle ikisi de olabilir dedi. Olabileceğini sanıyorum ki. Nasıl? Paralar iyi yönetilirse söz gelimi ilaç yardımı yapılamaz mı? Sanmıyorum. En azından bizim ilçe gibi 4000 vers karelik bir alanda yapılamaz. Kötü yollarımızla, kar fırtınalarımızla ve yapılması gereken bütün çalışmalarla her yere sağlık yardımı götürmenin mümkün olacağını sanmıyorum. Üstelik de tıp bilimine hiç güvenim yok. Ama haksızsın. Bu konuda sana binlerce başarı örnek verebilirim. Peki ya okullar? Neden okullar yapalım ki? Ne diyorsun sen? Eğitimin yararından kuşku duyulur mu hiç? Senin için yararlıysa başkaları için de yararlıdır okul. Konstantin Levin moral açısından duvara kıstırıldığını hissediyordu. Öfkesi yüzünden elinde olmadan kamu işlerine karşı kayıtsız kalmasının gerçek nedenini itiraf etmek zorunda kaldı. Bütün bunlar iyi güzel ama hiçbir zaman yararlanamayacağım şu sağlık merkezlerine, hiçbir zaman çocuklarımı yollayamayacağım, köylülerin de yollamayacakları, çocukların oraya yollanmasını gerekli olduğuna kesinlikle inanmadığım şu okulları kurmak için neden çalışma zahmetine gireyim? Sergey Ivanoviç ilk anda hiç beklemediği bu düşünceyi duyunca şaşırıp kaldı. Ama ardından hemen bir saldırı planı düzenledi. Kısa bir süre sustuktan sonra oltalardan birini çıkardı, suya attı ve gülümseyerek kardeşine döndü. Önce izin ver de söyleyeyim. Agafya Mihailovna için doktor çağırttığına göre doktorun varlığını yararlı buluyorsun demek ki. Elbette ama elinin sakat kalacağını sanmıyorum. Zamanla görürüz. Hem okuma yazma bilen köylü senin için daha yararlı, daha değerli bir işçi olmaz mı? Hayır, bu nedenle olmaz. Bunu istediğine sor, diye karşılık verdi Levin kararlılıkla. Okuma bilen köylü bilmeyenden çok daha kötü bir işçidir. Onu yol onarmaya yollayamazsınız. Bir köprü yapsa tahtaları çalar. Sorun burada değil, dedi Sergey Ivanoviç, kaşlarını çatarak. Aslında hep konudan konuya atlayan, öncekilerle ilgisi olmadan tartışmaya yeni kanıtlar sokan karşı çıkışlardan nefret ederdi. Dinle, eğitimin halkın yararına olduğunu kabul ediyor musun? Kabul ediyorum, diye ağzından kaçırdı Levin. Hemen sonra asıl düşüncesinin bu olmadığını anladı. Ağabeyinin bu itirafı kendisine karşı kullanacağını, tutarsızlığı yüzünden onu yeneceğini hissetti. Bu nasıl olacaktı? Bunu bilmiyordu Konstantin. Ama ağabey kuşkusuz mantıklı bir yolla bunu başaracaktı. Bunun kanıtını bekliyordu. Kanıtlar Konstantin'in beklediğinden de kolay verildi. Öğretimin yararlılığını kabul ediyorsan, namuslu biri olarak ona değer vermek ve ilgilenmek zorundasın, dedi Sergey Ivanoviç. Sonuç olarak ona katılmayı istemek zorundasın. Az önce diyordun ki... Peki ya öğretimin yararlılığını ve gerekliliğini kabul etmezsem? Bu konuda bir fikir edinmek için şimdiye dek hiçbir çaba harcamadığına göre boş söz bunlar. Öyle olsun, dedi Levin. Aslında hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Böyle olduğunu kabul edelim. Peki ama bunda üzülecek bir yan görmüyorum ben. Ne demek istiyorsun? Dur dinle. Bu tartışmaya giriştiğimize göre felsefe açısından ne düşündüğünü söyle bana. Felsefenin bununla hiç ilgisi yok, dedi Sergey Ivanoviç. Levin onun ses tonundan ağabeyinin kendisinin felsefeden söz etmeye hakkı olmadığını belirtmek istediğini anladı. Bu yüzden gücendi, heyecanla konuşmasını sürdürdü. Davranışlarımızın itici gücü kişisel çıkarımızdır diye düşünüyorum. Ayrıca ben soylu biri olarak Zentsov kuruluşlarımızda huzurumun artacağına inanmıyorum. Yollar daha düzgün olmayacak. Zaten olamaz da. Hem atlarım beni bozuk yolda da götürür. Sulh yargıcına hiç başvurmayacağım. Okullar dediğim gibi yararlılığı bir yana bırak. Benim için zararlı olacak ayrıca. Zentsov kurumları benim için desyetin başına 8 kapik ödemeye, kente inmeye, tahta kurulu yataklarda yatmaya, sağduyuya aykırı pis sözler işitmeye zorlanmaktan başka bir şey değildir. Buna hiçbir çıkar görmüyorum. İzin ver, diye sözünü kesti Sergey Ivanoviç. Bizi köylülerin özgürlüğe kavuşması için çalışmaya iten şey kişisel çıkar değildi. Ama bunu yine de yaptık. Levin gittikçe canlanarak, özür dilerim, dedi. Köylülerin özgürlüğe kavuşturulması başka bir işti. Burada kişisel çıkar söz konusu. Tüm namuslu insanlar kendilerine ezen bu boyunduruğu atmak istediler. Ama belediye meclisi üyesi olmak, işe alınacak lağımcıların sayısı ve oturmadığım bir kentin kanalizasyonunun yapımını tartışmak, seçici kurul üyesi olmak ve jambon çalan bir köylüyü yargılamak apayrı bir şey. 6 saat boyunca avukatların, savcıların gevezeliklerini dinlemek, mahkeme başkanının şu yaşlı budala Alyosha'ya baksanık, bir jambon çaldığını kabul ediyor musun, diye sormasını, ne diye yanıt vermesini duymak. Konstantin Levin kendini konuştuğu konuya kaptırmış, tartışmanın bir parçası sandığı mahkeme başkanıyla Alyosha arasında geçenleri canlandırıyordu. Ama Sergey Ivanoviç omuzlarını silkti. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Şuna, çıkarlarım söz konusu olduğunda haklarımı tüm gücümle savunurum her zaman. Öğrenciyken evimizde arama yapıldığı zaman jandarmalar mektuplarımızı okuduklarında bütün gücümle öğrenim haklarımı ve özgürlüklerimi savunurdum. Askerlik hizmetiyle ilgili olarak da tartışmak istemem. Çünkü bu sorunun çocuklarımın, kardeşlerimin ve benim kaderimizle ilgili. Benimle ilgili sorunlarla uğraşırım. Ama iş, Zensov'un 41 rublesinin dağıtımıyla ilgilenmeye ve aptal Alyosha'nın yargılanmasını izlemeye gelince bunu kabul edemem. Hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Konstantin Levin sözlerinin önündeki engel yıkılmış gibi konuşuyordu. Sergey Ivanoviç gülümsedi. Peki ya yarın bir mahkeme karşısına çıkmak zorunda kalırsan, eski ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanmak çok mu hoşuna gider? Devam olmayacak. Kimseyi öldürmeyeceğim. Bu yüzden de tüm bunlar işime yaramayacak. Gerçekten, diye sürdürdü konuyu yine değiştirerek. Zemso kurumları ve ötekiler bana Hamsin yortusunda ormanı sıklaştırmak için yere diktiğimiz kayın fidanlarını anımsatıyor. Avrupa'da orman kendiliğinden yetişti. Ama bizim kayın ağaçlarımıza gelince onları sulamayı ve onlara bel bağlamayı asla kabul etmiyorum. Sergey Ivanoviç konuşmanın küçük kayın ağaçlarına dayandığını görünce duyduğu şaşkınlığı belirtmek için omuzlarını silkmekle yetindi. Bununla birlikte kardeşinin bununla ne demek istediğini hemen anlamıştı. Yok canım, böyle düşünemezsin, diye karşı çıktı. Ama Konstantin Levin kamu çıkarlarına karşı gösterdiği kayıtsızlığı haklı göstermek istiyordu. Konuşmasını sürdürdü. Hiçbir etkinliğin eğer kişisel çıkarı temel almıyorsa sürekli olacağını sanmıyorum.
Ayrım sonu.